Ayrım 28.
Clotilda bir süre önce idam edilen öğrenci Kunitski ve genç işçiler Petrusniski ile Osovski'nin öyküsünü duymuştu. Tüm dünyada pek çok ülkede böyle insanlar vardı. Mutluluk kan ve gözyaşıyla elde ediliyordu. Ne korkunç bir şeydi bu. Clotilda bu gerçeği kavrayınca ağladı ve yeryüzü konuklarının zayıflıkları üzerine düşünmeye başladı. Erken doğmuşum ben. İnsanlar henüz budala çocuklar gibi. Her şeyi daha yeni yeni kavramaya başladılar. Bir anda Boris'in Marx'ın kitaplarını nasıl okuduğunu ve anlaşılması zor yerleri nasıl yorumladığını anımsadı. Biz tarih öncesini yaşıyoruz diye açıklıyordu kocası ona büyük felsefecinin düşüncelerini. İnsanlığın yükselişi mücadelededir. Tarih sosyal devrimle birlikte başlayacaktır. Bir an önce başlasa diye fısıldadı Clotilda. Hemen hemen aynı zamanda Anna Bach'ın da aralarında bulunduğu sürgün kafilesi de Çita'ya geldi. Çita'da bir zamanlar Albay Kanonovich'in komutanlığı döneminde karada var olan kurallar egemendi. Sürgünler dostça bir komün ortamında yaşıyor, kendilerine ait marangoz tezgahlarında çalışıyorlardı. Bol bol okuyorlar, bulundukları sürgün bölgesi üzerinden geçiş yapan tüm siyasal sürgünlere yardım ediyorlardı. Anna, Stepan Halturin ile birlikte kışlık saraydaki yemekhaneyi havaya uçuran ünlü Obnorski ile burada tanışma fırsatı buldu. Obnorski, aynı zamanda Kuzeyli Rus Emekçileri Birliği'nin örgütleyicisiydi. Bu birliğin üyeleri, siyasal komploları işçi sınıfının kurtuluş mücadelesi kadar önemli görüyordu. Sürgün kafilesi Baykal'a doğru yola çıktı. 5 yıl önce olduğu gibi Anna yeniden Buryatiya köylerini görüyordu. Prangaların şakırtıları ve muhafızların haykırışlarını duyan yerliler, keçe çadırlardan fırladılar ve çömeldikleri yerden tutukluları meraklı gözlerle izlemeye başladılar. Erkeklerle yan yana oturmaktan çekinen kadınlar, kucaklarında çocukları uzak bir köşede büzülmüşlerdi. Siyah ipeklere bürünmüş, uzun saç örgülü yoksul kalabalığın arasında iyi giyimli Budist keşişlerin kazınmış kafaları hemen göze çarpıyordu. Fakat işte bozkır bitmiş, dağlar başlamıştı. Tutuklu kafilesi kıyıları sarp kayalıklı dev Baykal'a uçsuz bucaksız taygaya çıkmıştı. Tutukluları Mavna ile dalgalı gölün karşı tarafına geçirdiler. Doğa her yerde olduğu gibi burada da insanların mutsuzluğuna karşı gizemli bir kayıtsızlık içindeydi. Polonyalı isyancıların 1863'teki Baykal ayaklanması belleklerdeki tazeliğini koruyordu. Kafilenin mola verdiği Sarp Doruk'ta özgürlüklerini mücadeleyle elde etmeye karar veren ve korkunç Baykal hapishanesinden kaçarak Şin üzerinden Fransa'ya geçmeye kalkışan kahramanlar akla geliyordu. Firar başarıya ulaşmamıştı. Firarilerin bir kısmı amansız Sibirya ormanlarında yollarını kaybedip ölmüş, bazılarını yerli halk yakalamış, geriye kalanlarsa umutsuzluk ve açlıktan kendileri teslim olmuşlardı. İsyanın öncüleri dar ağaçlarında can vermişti. Anna'nın bu sürgünler diyarında kafileyle birlikte yolculuğu bir haftadan fazla sürdü. Nijnedusink de yoldaşlarıyla vedalaştı. Birilerini daha görebilecek miyim ki? Hapishanede yarın kavramı yoktur çünkü yarın ne olacağını kimse bilmez. Hatta bir saat sonrası dahi belirsizdir. Her şey göz açıp kapayıncaya kadar değişebilir. Tutsak kendisine ait değildir. Hiç de önem vermediğiniz bir şey bir anda büyük bir felakete dönüşebilir, insanların yaşamına mal olabilir. Anna'yı Nijnedusnik'ten Krasnoyarsk'a gönderdiler. Onunla birlikte birkaç sürgün daha gitti. Yine de ufukta belirsiz de olsa özgürlüğü andırır bir şeyler vardı ve tutsakların morali düzelmişti. Yaşa sen özgürlük, namuslu emeğimiz bizim. Varsın zindana kapatsınlar, gerçekler uğruna bizi. Kafile konvoy eşliğinde daha sonra yaşayacakları yerlere dağıtılacakları Krasnoyarsk hapishanesine girdi. Anna Bach'ın payına Krasnoyarsk'a 26 vers uzaklıkta Staro Moskova'ya giden yol üzerinde Yemelyanova köyü düştü. Kafiledeki eski bir kürek mahkumu en son özgürlüğünden önce aynı zamanda Yemelyanova olarak da anılan Areskoye köyündeki zindanda kalmıştı. Anna'nın bundan sonra yaşayacağı köy de bu zindana yakındı. Kürek mahkumu kendisine ait eşyaların bulunduğu torbayı omzuna atarak bakımlı kulübelerin yolunu tuttu. Anna'nın karşısına bir ambarın içinde biraz kibirlice, akıllı görünüşlü, bol bir elbise ve kısa siyah bir ceket giymiş uzun boylu çevik bir kadın çıktı. Sizi daha yeni salıvermişlerdi öyle değil mi? Hüzünlü öykünüzü duydum. Karadan mısınız? Size yardım etmek isterim. Ne de olsa yenisiniz. Her şey sil baştan. Çok zor. Anna Bah, gönüllü iyilik meleğinin endişeli siyah gözlerine şaşkın şaşkın baktı. Güven duydu bu kadına. Siz de sürgün müsünüz diye sordu yumuşak bir ses tonuyla. Hayır, yani hemen hemen. Kocam sürgünde her türlü haklarından mahrum. Demek öyle. O zaman tanışalım. Adım Bah Anna Pavlovna. Ben de Davidova Yelizaveta Lukinichna. Dmitrieva Tomasnovskaya diye birini duydunuz mu? Anna hayır anlamında başını salladı ve kendisine uzatılan uzun ince eli kuvvetle sıktı. Demek benim hakkımda hiçbir şey duymadınız. Yazık, dedi kırılgan bir ses tonuyla Davidovskaya. Anna elinde olmadan onun düzgün profilini, biçimli burnundaki gururlu edayı, burnu üzerine neredeyse birleşen gür kaşlarını, siyah gür saçlarını ve hükmeder bir tavırla dimdik duran uzun boynunu seyre dalmıştı. Hem tuhaf ve hem de muhteşem derecede güzel bir kadın diye düşünüyordu. Gidelim artık, sizi zindana yerleştireceklerini öğrenince dürüst insanların evlerinde oda aradım. Buranın kıdemlisiyiz ve herkesi tanıyoruz. Paranız, yatak çarşafınız, kıyafetiniz var mı? Endişelenmeyin, hiçbir şeye ihtiyacım yok. İşte bu güzel, sürgün yaşamı kolay değil. Burada hayal kırıklığına yer yok. Biz aile olarak yaşıyoruz. Ben ve iki kızım, Ira ve Vera. Kocam büyük bir hayalperesttir. Para kazanmak için neye el attıysa fiyaskoyla sonuçlandı. Şimdi şu gördüğün korulukta tek başına bir zift imalathanesi açtı. Ne diyebilirim ki? Bir uğraşı olması hiç yoktan iyidir. Bense önümüzdeki günlerde bize gelin. Anna, Davidovskaya'nın tavsiyesiyle köylülerden birinin odasını kiraladı. Burası geniş, aydınlık, sıcak ve tahta kurusuz bir yerdi. Bize bir an önce gelin ve bir şeye ihtiyaç duyarsanız çekinmeden söyleyin dedi Yelizaveta Lukinichna. Daha sonra bulundukları yerden görünen iki katlı bakımlı bir evi eliyle işaret ederek işte şurada köyün girişinde oturuyoruz bekleriz dedi. Ve birden kararlı ama endişeli bir tavırla Anna'ya bakarak gelin sıra dışı anılarımla sürekli baş başa kalmaktan o kadar yoruldum ki benim komünü savunduğumu onlarla birlikte son ana kadar barikatlarda çarpıştığımı Frankel'le sınırı geçerken bir mucize sonucu kurtulduğumu biliyor musunuz? Paris'ten ayrılırken yaralıydım ve kendimi İsviçre'ye zor bela attım. Enternasyonel'in Rus seksiyonu üyesiydim. Yaşam bana cömert davrandı. Marx ve Engels'le tanıştım. Yalnızca tanışmakla kalmadım, onların güvenini de kazandım. Marx'ın kızları Jenny Chen ve Laura ile geceler boyu sohbet ettik. Ama şimdi, bana inanıyor musunuz? Rica ederim söyleyin. Anna Bah, evet inanıyorum. Elbette inanıyorum demek istiyordu fakat özellikle kendisine böyle bir sorunun sorulmasından kuşkulandı. Kaçamak bir yanıt verdi. Bana anlattıklarınız o denli ilginç, o denli alışılmadık şeyler ki. Umarım bu şaşırtıcı olayları yeniden konuşuruz. Marx'ı yakından tanıyan bir insan. Bu harika bir şey. Ben Marx hakkında Zasulich ve Plehanov'dan o kadar çok şey duydum ki ama onlar Marx'la tanışma şansı bulamamışlar. Ancak Cenevre'de sizin adınızı duydum. Yelizaveta Lukinichna acele acele evin yolunu tuttu. Yeni yetme kızları ona doğru koşuyordu. Lukinichna kambur duran omuzlarına dikleştirerek kızlara seslendi ve üçü birden ormanın yolunu tuttu. Uzun yıllar süren hapishane hayatından sonra her şey Anna için o kadar yeniydi ki mütevazı yaşam koşullarını düzenlemekle uğraşıyordu. Son yıllarda düşünmeye bile cesaret edemediği, onun için son derece değerli olan bu yalancı özgürlüğün tadını doyasıya çıkarmalıydı ve bu nedenle başlangıçta hiç kimseyle görüşmek istemiyordu. Artık kapısını istediği zaman kapatabilir, isterse tamamen açık bırakabilirdi. Onu her adım başında izleyen birileri yoktu artık. kalk yat komutları, günlük kontroller ve aramalar, muhafızların bağırtıları ve pranga şakırtıları sona ermişti. Anna yakaladığı mutluluğun tam olarak farkına varamadı ilk anda. Canının istediği yere gidebilir, güneş doğduktan sonra bile tüm gün yatabilirdi. Ev sahibesi tatlı tatlı gülümseyerek ona taze süt ve bir parça ekmek getiriyordu sabahları. Bu onun için yeniden doğmakla eşti. Bir çiğ damlasında, bir çiçeğin açışında, gün batımında ve yıldızlarda, bir çocuğun gülücüklerinde, küçük Kaça Nehri'nin nazlı nazlı akışında, köydeki köpeklerin havlayışlarında yeniden keşfedilen yepyeni bir mutluluk. Bu arada çalışmak ve insanlarla kaynaşmak ihtiyacını giderek daha şiddetli hissetmeye başlamıştı. Areskoye, Yemelyanova ve Ustanova köyleri varlıklı köylüler ve çok sayıda sürgünün yaşadığı büyük bir yerleşim birimiydi. Burada küçük bir hastane, iki sınıflı bir okul, sürgünler hapishanesi, kilise ve bir pazar yeri vardı. Buranın havası nemsiz ve sağlığa uygun, etrafı da muhteşem bir ormanla çevriliydi. Yeniseyin bir kolu olan Kaça Nehri yakınından geçiyordu. Bu bakir diyar güneşin hoşuna gitmiş olmalıydı ki her mevsim ona cömert davranıyordu. Özel bir mesleği olmayan Anna iş bulamıyordu. Akrabalarının yardımıyla yaşamak da ona ağır ve kabul edilemez geliyordu. Çocuk bakıcılığı yapmak istiyordu ama Bah iki büyük kızını kısa bir süre için onun yanına göndereceğini vaat ederek buna karşı çıktı. Konuşmayı seven, söz ustası siyasal sürgünler Anna'ya Yelizaveta Luknichna hakkında hiç de iyi şeyler anlatmadılar. Onlar kocası yüzünden Yelizaveta'ya güvenmiyorlardı. Kumral sakallı, beyefendi görünüşlü ve çok zayıf karakterli biri olan Ivan Mihalyovich Davidovski, Kupa Valesi adlı bir cinayetten mahkum olmuştu. Yelizaveta Luknichna kolay yoldan para kazanmak isteyen, öğrenimini yarıda bırakmış birkaç öğrenci ve birkaç emekli askerle birlikte sahtecilik, gasp, şantaj ve cinayetten suçlanan kocasının kesinlikle masum olduğuna inanıyordu. Mahkemede Davidovski'yi savunan Yelizaveta Luknichna kocasının kindar düşmanlarının kurbanı olduğunu söylüyordu. Birinci enternasyonelin katılımcısı, komün kahramanı, Marx ve ailesinin dostu Yelizaveta Luknichna devrim düşüncesine sonuna kadar bağlıydı. Çok zengin olduğu zamanlarda hemen hemen tüm varlığını devrim için harcamıştı. Sürgünde bulunduğu şu günlerde ise maddi durumu kötüydü. Bartenyeva, Davidovskaya'nın kocasının aklanması ve serbest bırakılması için gösterdiği tüm çabalara yardımcı olmuştu. Ancak Davidovski suçlu bulundu. Davidovskaya da mahkum olan kocasının ardından hiç tereddüt etmeden Sibirya'ya gitti. Hiçbir şey onun Ivan Mihailovich'in tamamen masum olduğuna dair inancını kıramadı. Areskoye'deki siyasal sürgünler bütün bunları bilmek istemiyorlardı. Davidovskilerden uzaklaşmışlardı. Yelizaveta Luknichna'yı birçok şeyi uydurmakla suçluyor, hatta onun psikolojik olarak da pek sağlıklı bulmuyorlardı. Onurlu ve bu olaylardan dolayı hakarete uğramış kadın, kendisini zamanla bu insanlardan uzaklaştırmaya başladı. Anna Bah, bu iddiaların etkisiyle bocalıyordu. Üstelik yüreği onu kendisiyle yakından ilgilenen bu kadına çekiyordu. Fakat Davidovskiler onunla yakınlık kurmak istemedi. Yelizaveta Luknichna yazın her şafak vakti inekleri sağıyor, sonra da otluğa salıyordu. Yaşıt gibi gösteren sevimli kızları ise atları koşuyor, ot biçiyor ve sebze bahçesinde çalışıyordu. Akşam üzeri evlerinin önündeki küçük bahçede anneleri onlara çeşitli konularda ders veriyor, yabancı dil öğretiyordu. Anna bir gün haber vermeden Davidovskilere gitti. Müziğe, okumaya ve bilime duyulan sevgi bu evde hak ettiği yeri almıştı. Evdeki piyano ve kürenin yanı sıra tüm aile üyelerinin çalışma masalarında gördüğü değişik dillerde dergiler, kitaplar, coğrafya ve astronomi atlasları onu şaşkına çevirmişti. Ev sahibesi evde değildi. Nerçinski'ye sürgüne gönderilen kafilede tanıdık birilerinin olup olmadığını öğrenmek için Areskoye'ye gitmişti. Her zaman ihtiyacı olanlara yardım etmeye can atıyordu. Anna Davidovskaya'yı beklerken güneşten esmerleşmiş, yaşlarına göre daha olgun duran Vera ve Ira ile söyleşti. Büyük kız artık 16 yaşındaydı. Her ikisi de her türlü emeğe saygı duyarak yetişmişti. İkisi de aynı keyifle inek sağıyor, sebze bahçesini suluyor, Chopin'den parçalar çalıyor ve zor matematik problemlerini çözüyorlardı. Anna eve döndüğünde Davidovskaya'yı kuşatan ve kendisini de bunaltan o büyük haksızlığa uğramışlık duygusundan uzun süre kurtulamadı. Gerçekte kim o diye düşünüyordu büyük bir sıkıntıyla. Marx'ın arkadaşı, büyük enternasyonelin katılımcısı, komün savaşçısı mı sahiden? Böyle bir kadın herkesin sosyete dolandırıcısı olarak bildiği Davidovski ile evlenebilir miydi? Yoksa Davidovski sanıldığı gibi biri değil mi? Sürgünde hiç kimse Davidovski'nin bir kötülüğünü görmemiş. Çalışıyor, içki içmiyor, bizlere seve seve yardım ediyor. Öyleyse ne diye onu tecrit ettiler? Yoksa sürgündekilerin de dediği gibi bu Yelizaveta Luknichna pek de sağlıklı biri değil mi? Hasta olduğu için mi saçmalıyor ya da saf insanları mı avlıyor? Marx adı kime çekici gelmez ki? Yine de biz bir yerlerde hata yapıyoruz. Ya o yalan konuşmuyorsa, gözleri böyle içten bakan biri kötü olamaz. Kimse onun engin bilgisini tartışmıyor. Nereden çıkıyor bütün bunlar? Davidovskaya'nın rahatlıkla konuştuğu konuları Piskov eyaletindeki bir toprak ağası nasıl bilebilir? Onun enternasyonel ve komüne ne ihtiyacı vardı? Ya ondaki özgün, candan yakınlık? Hayır, hayır. Bunda bir iş var. Bu bir abartı olamaz. Beynini kemiren bu düşünceler ve kuşkular Anna'yı yiyip bitiriyordu. Tüm bunlardan rahatsızlık duymaya başladı sonunda. Uzanmak istiyordu biraz fakat tarladan yeni dönen ev sahibesi ondan yardım istedi. Buraya yerleştikten sonra geçen 2 ay içinde Anna köy kadınlarının yaptığı her şeyi öğrenmişti. Güneşin doğuşuyla birlikte ahıra gidiyordu ve 2 ay öncesine kadar çok korktuğu inekler ipek gibi yüzleriyle onu okşuyorlardı. O gece gözüne uyku girmedi ve sıcak odasından çıkıp tarlaya doğru yürümeye başladı. Gece bastırmıştı ve berrak gökyüzünde yıldızlar görünüyordu. Anna köyün çıkışında Yelizaveta Luknichna'ya rastladı. Başını geriye doğru atmış, gökyüzünü seyrediyor ve bir şeyler fısıldıyordu. Yoksa gerçekten de ruh hastası mı bu zavallı? Anna durdu ve ellerini arkaya bağlayıp gökyüzünü seyretmeyi sürdüren Davidovskaya'yı izlemeye başladı. Anna Pavlovna dedi Davidovskaya ansızın ona dönerek. Benim aklımda sorunum olduğunu düşünmeyin. Eskiden beri astronomiyle ilgileniyorum. Ne yazık ki birden kollarını iki yana açtı. İmkanım olmadığından şu harika evren kadar engin bu bilim dalına ciddi olarak eğilme fırsatı bulamadım hiçbir zaman. Ben gökbilimci değil, bir meraklıyım yalnızca. Eğer olanağım olsaydı, geceleri dürbünle yıldızları seyretmek ve onların gizlerini çözmek için bir kule yapardım. Ekonomi, politik, devrim bilimi ve astronomi yeryüzündeki en çekici şeylerdir. Anna Bah, gözlerini kocaman kocaman açmış, Yelizaveta Luknichna'ya bakıyordu. 1873 yılında Ivan Mihailovich ile henüz resmi nikahları yokken ona iftira atıp kirli bir işe bulaştırdıklarında hemen hemen tüm akrabalarım ve dostlarım benden uzaklaştı. Çevremizde ateşten bir çember kuşatmıştı. Kimse bu çemberden içeri atlamak istemiyordu. Ama ben hiç de hak etmediği bir felakete uğrayan bana bu kadar yakın bir insanı terk edebilir miydim? Zor anlarda düşüncesine ihanet eden, aşkına sadık olmayan bir insanın ne değeri vardır? Ben hiçbir zaman korkak, ödün veren ve ihanet eden biri olmadım. Ve şimdi ben, Marx ailesinde sık sık söylendiği gibi yaşamın sarp patikalarından geçiyorum. Yelizaveta Luknichna gülümsemeye çalıştı fakat yüzü daha da hüzünlü bir görünüm aldı. Sarp patikalar ve yıldızlar... Bu simgeleri artık sahip olmadığım armama kazımak isterdim. O gece Yelizaveta Luknichna, Anna Bah'ın babasının çiftliğinde geçen genç kızlık yıllarını Ortodoksluğu kabul edip Natalya adını alan ve Kurlandalı bir Alman olan iyi yürekli ve duyarlı annesi Carolina Dorothea'yı anlattı. Kitaplar, mutlulukla noktalanan buluşmalar, Yelizaveta Luknichna'yı varoluşun anlamını aramaya, devrimci düşüncelere yöneltmişti. Sahte evlilik, baba evini ve Rusya'yı terk etme olanağı sağlamıştı ona. Paralarının hemen hepsini devrimcilere vermişti. Bu doğal bir durumdu. Ardından Enternasyonel'in Rusya seksiyonunun verdiği görev onu Londra'ya, Marx'a götürmüştü. Orada ender rastlanır dahi insanlar tanımıştı. Komünün ses getirdiği günleri görmek için de olsa dünyaya gelmeye değer. Sonucu ne denli dramatik olursa olsun komün günleri yaşamımı anlamlı kılmıştır. Ne denir ki, her insanın bir keynesi vardır. Fakat en önemlisi unutulmaz yüce dava gerçekleşti. Beni bunların dışında tutamazsın. Korkunç olan insanın doğumla ölüm arasında geçen sürede yitip gitmesidir. Bense insanlardaki ateşi gördüm. Gün ağarmıştı. Anna Yelizaveta ile vedalaştı. Aynı yaz kız kardeşi Anna'ya ikiz kızları Tata ve Nata'yı getirdi. Anna'nın kızları 11 yaşındaydı. Süslü kıyafetler içindeki lüle lüle saçlı kızlar annelerini tanıyamadı bile. Başlarını kaldırmadan onunla sırlaşmış ellerini, yıkanmaktan iyice aşınmış beyaz benekli basma kıyafetini, kısa kesilmiş saçlarını inceliyorlardı. Anna firar etmeyi düşündüğünden saçlarını uzatmaya başlamıştı ve uzamış saçları rastgele ensesine dökülüyordu. Çocuklarının geldiği gün Anna bütün gece ağladı. Kızlarını sonsuza dek yitirdiğini düşünüyordu. Onlar kendisi için birer yabancıydı artık. Anna, Tata ve Nata'nın kalbini kazanmak için amansız bir mücadeleye girişti. Ama kızlar babaları ve onun lüks evini arıyor, dadılarını özlüyor, annelerine aşağılayarak bakıyorlardı. Ona acıdıkları da oluyordu bazen. Bu da Anna'ya daha çok dokunuyordu. Çevrelerindeki her şey berbattı ve birer yoksulluk göstergesiydi onlar için. Onlar başkentteki parkın daracık yollarını, uçsuz bucaksız Sibirya enginlerine, mermer çeşmeli çitle çevrili bir yazlığı köye tercih ediyordu. Iosif Fyodorovich Bah birkaç yıldır herkese karısının öldüğünü ve çocuklarının annesizliğe alıştığını söylüyordu. Annelerinin sağ olduğu haberi ikizleri şaşırtmış ama mutlu etmemişti. Evde onun bir fotoğrafı dahi yoktu. Belleklerinde annelerinden ne bir görüntü kalmıştı ne de ona ilişkin bir anı. Bir keresinde küçük Tata misafir bir hanımın şalında annesinin kokusunu duyar gibi olmuştu. Bu annemin şalı diye diretmişti küçük kız. Onun koku alma duyusu annesinin parfüm kokusunu unutmamıştı henüz. Sonbahara doğru Anna'nın kızları koleje gitmek için Petersburg'a dönmek zorundaydılar. Çocukların vurdum duymazlığı ve belli belirsiz onu yargılıyor olmalarına karşın Anna giderek onlara daha fazla bağlanmıştı ve acısı gün geçtikçe artıyordu. Onların beni sevmeleri ve anlamaları için yıllar gerekiyor. Ne olacak bunun sonu diye çırpınıyordu Anna. Yüce bir davaya hizmet etmekten vazgeçmek, bir dadıya dönüşmek, her şeyi feda etmek, geçmişi silip atmak, Kara'yı, öldürülen Prevskoya'yı, Gelfman'ı, dostları, Plehanov'u, Zasulic'i, okuduğum ve benim bir parçam olan kitapları, düşüncelerimi, duygularımı bir kalemde silebilir miyim? Neden ızdırap çekiyorum o zaman? Bir köle, polisin ve jandarmanın elinde tüm haklarından yoksun bir eşyadan farksızdır. Nasıl bir anneyim ben öyleyse? Anna ev sahibinin konuk odasında oturuyor ve bunları düşünüyordu. Nata ve Tata köylü çocuklardan uzak durarak kulübenin önünde top oynuyorlardı. Bir köşede ikonaların altındaki cam çerçeve içinde İncil vardı. Çocukluğunu anımsayan Anna, İncil'i gelişi güzel açtı. Feuerbach, Renan ve özellikle Marx ve Engels'in felsefi yapıtlarını okumuş olan Anna, bu eski kitabın bazı sayfalarına göz gezdirdi. Tıpkı hapiste yaptığı gibi şakacıktan gelişi güzel okuduğu şu ya da bu satırın kendisi için ne anlama geldiğini tahmin etmeye çalışıyordu. Aileleriniz, kardeşleriniz, akrabalarınız, dostlarınız tarafından da ihanete uğrayacaksınız ve sizden bazılarını öldürecekler. Ve benim adım uğruna herkesin nefretini kazanacaksınız. Anna ister istemez gülümsedi ve kitabı kapattı. İncil'in yazarlarından birisi olan Luka'nın devrimcilerin izlediği yol, düşünce savaşçılarının sıra dışı yazgısına ilişkin sözleri onun düşüncelerine uyuyordu. Bir süre sonra kızları gitti. Anna hastanede çamaşırcı ve hasta bakıcı olarak çalışmaya başladı. Ilık sonbahar günleri gelip çatmıştı. Areskoye'ye Polonyalı sürgünler gelmişti. İki mahkumu hapisten salmak zorundaydılar. Onlar buraya yerleşecekti. Geri kalanları Aklatuya'ya sürgüne gönderdiler. Anna yeni gelenlerle görüşmek için sürgünlerin bulunduğu avluya gitti. Çok fazla beklemeden kocaman avlu kapısında heybeleri sırtında gür sakallı bir erkek ve Rus'a benzeyen kızıl saçlı bir kadın göründü. Bunlar Clotilda ve Boris Ivushkin'di. Bir doktor olan Ivushkin köy için çok gerekli biriydi ve bir süre sonra ünü çok uzaklara yayıldı. Hastaları arabalarla getiriyorlar. Anna ve Clotilda onları yıkıyor, kaynatılmaktan sararmış hastane kıyafetlerini giydirip yataklara yerleştiriyorlardı. Yemekleri, çeşitli hijyenik malzemeleri kendileri hazırlıyor, hastaneyi temizliyor, cerrahi aletleri yıkıyor ve kaynatıyorlardı. Hazinenin köy hastanesinin ilaç ihtiyacına ayırdığı 12 ruble 30 kopek asla yeterli olmadığı ve bağışla toplanamadığı için yabani ot topluyorlardı. Sonbaharda tifo ve dizanteri salgını başladı. Doktor ve iki hasta bakıcı gece gündüz ağır hastaların yanındaydılar. Bu arada Anna ve Clotilda da dizanteriye yakalandı ve zor atlattılar. Ivushkin birkaç ay içinde 6000 hastaya baktı. Hasta bakıcılar yorgunluktan ayakta duramıyordu fakat mutluydular. Yaşamları büyük bir anlam kazanmıştı çünkü insanlar için çalışıyorlardı. Halkta çalışmaktan yorulmayan bu özverili insanları tanımış ve sevmişti. Anna yavaş yavaş Ivushkin'den hemşireliği öğreniyor, ebelerin ve üfürükçülerin ayağını kaydırıyordu. Fakat yaşama tanıklık etmek kadar sık sık ölümün de tanığı olmak onu çok üzüyordu. Ülkemiz hakkında ne söylenebilir ki diyordu Ivushkin. Rus insanının ortalama ömrü 28 yıl. Kolera ve tifo ölesiye çalışan ve sürekli yetersiz beslenen emekçinin hakkından kolayca geliyor. Her yıl ülkemizde 2-3 milyon genç insan ölüyor. Çok şükür toprağımız çok, onları gömecek yer var. Bunların hepsini anlıyorum. Yeni bir şey başlarken her zaman bir umut vardır. Bizim umudumuz da bu düzeni değiştirmekte, yani devrimde, halk iktidarında. Ama ne zaman olacak bunlar, ne zaman diye soruyordu Anna. İnançsız Foma, yeni bir dünya göreceğime inanıyorum ben diyordu. Clotilda neşeli ve kendinden emin haliyle. Kış yaklaşıyordu. Ivushkin tutuklandığı ilk dakikadan itibaren firar etmeyi planlıyordu. Clotilda sürgünden nasıl kurtulabileceğini düşünüp duran Anna'dan hiçbir şey gizlemiyordu. Üçü birlikte kaçış planını tartışıyorlardı. Clotilda'nın kuşku uyandırmadan güya oğlunu getirmek için önce Areskoye'ye, oradan da Petersburg üzerinden Fransa'ya gitmesine karar verdiler. Ardından da Anna ve birkaç arkadaşın yardımıyla uzak doğu üzerinden Bakunin'in izlediği yoldan Ivushkin firar edecekti. Anna firarını ilkbahara kadar ertelemişti. Ivushkinlerdeki veda yemeğine sürgünlerin çoğu gelmişti. Clotilda'yı bir yıl önce katıldığı Uluslararası Sosyalistler Kongresi'ne ilişkin yeniden soru yağmuruna tuttular. Halkın iradesi temsilcileri ve Polonyalı proletarya üyeleri her zaman olduğu gibi emeğin kurtuluşu grubundan az sayıda Marksistle şiddetli bir tartışmaya tutuştular. Ivushkin de bu Marksistler arasındaydı. Ivushkin'in hafızası imrenilecek derecede güçlüydü ve o silahın üstünlüğüne ve gücüne inanmış birinin rahatlığıyla Marx ve Engels'in düşüncelerini yineleyerek terör yanlılarını bozguna uğratıyordu. Clotilda ise Anna'ya hastaneyi tek başına nasıl yöneteceği, cerrahi aletleri nasıl kaynatıp temizleyeceği ve hastalar için otlardan nasıl ilaç yapacağı konusunda öğütler veriyordu. Diş etleri kanayanlara özellikle tuzlu yabani soğan iyi gelir. İyi ki seninle daha önce bundan bir fıçı hazırladık. Yazık ki yabani soğan bizim Fransa'da yetişmiyor. O tüm yoksullar için gerekli dedi Fransızca eski kuaför. Annette rica ederim kızların için üzülme. Bak benim oğlum da uzakta. O ne annesini ne de babasını biliyor. Bu hiç önemli değil. Kendimi hiç sıkmıyorum. Zamanı gelince çocuklarımız bizi anlayacak ve böyle aileleri olduğu için gurur duyacak. Ne de olsa biz ensesi kalın zenginleri reddederek bu cehennemi seçtik. Acı çekelim diye değil elbette. Herkesin iyiliği için seçtik. Ben burjuvalara imrenmiyorum artık. Onların defteri yakında dürülecek. Onların tıka basa dolu bağırsaklarının ve kocaman göbeklerinin, dostlarımızın kocaman yürekleri ve akıllarının yanında ne hükmü olur ki? Veda gecesi hep bir ağızdan şarkı söylemeden sona erer miydi? Clotilda'dan Rusya için yeni olan ve az bilinen enternasyonali söylemesini rica ettiler. Sözler Fransızca olmasına karşın nakaratlara Polonyalılar ve Ruslar da katıldı. Ertesi gün Clotilda Areskoye'yi terk etti ve binbir güçlükle Petersburg'a ulaştı. Bartenieva onu küçücük evinde konuk etti. Petersburg kendine yabancı bu genç kadını derinden etkilemişti. Clotilda şimdiye kadar dünyadaki en güzel ve en muhteşem kentin Paris olduğunu düşünüyordu. Rusya'nın bu olağanüstü başkentindeki meydanlar, nehir kıyıları, saraylar ve anıtlar inanılmaz hoşuna gitmişti. Tıpkı Paris'te olduğu gibi Bartenieva konukseverliğiyle Clotilda'yı bir kez daha büyüledi. Son derece aktif, yaşamdan zevk almasını bilen ve iradeli kadınlara daha önce pek rastlamamıştı Clotilda. 50 yaşına yaklaşıyor olmasına karşın Bartenieva bir gençte bulunabilecek tüm özelliklere sahipti. Mükemmel dans ediyor ve şarkı söylüyor, bir şeyler anlatırken insanlarla sohbet ederken daha da güzelleşiyordu. Onu çok seven yetişkin 3 oğluyla iyi bir arkadaştı. Kocası ona her konuda öncelik tanıyordu. Bartenieva yaşadıklarını bir öykü gibi anlatırken kocasının onu nasıl gururla ve hayranlıkla dinlediğini fark etti Clotilda. Bir Aralık akşamı Bartenievlerin kapı zili çalar çalmaz hizmetçi korkuyla bağırdı. Jandarmalar eve arama yapmaya gelmişlerdi. Clotilda yürüyüşten döndüğünde tüm odalar sanki kar altında kalmış gibi geldi ona. Yerler kağıt yığınıydı. Duvarlardaki tablolar yerinden oynamış, dolaplar açık bırakılmıştı. El konulan kitaplar, defterler, yabancı basından kesilmiş kupürler masanın üzerinde duruyordu. Evet, Bayan Bartenieva öyle görünüyor ki siz dünyanın neredeyse tüm kızıl gazeteleriyle işbirliği yapmışsınız. Lütfen kendiniz bakın. Sakin bir toplumun huzurunu kaçıran çok tehlikeli yayınlar bunlar. Ayrıca siz New York Sosyalist basınına da zararlı bilgiler vermişsiniz. Sizin gibi kültürlü bir kadının çarımıza, ülkemizin adil yasalarına iftira atmasından üzüntü duyuyorum. Sizin köklü bir saraylı, anne tarafından da ünlü mininlerin mirasçısı olduğunuza inanmak güç. Sanki gördüklerinden yıkılmış gibi rol yapan jandarma albayı bir yandan da saçları özenle taranıp parfüm boca edilmiş başını sallıyordu. El koyulan kitapların sayısı arttıkça öfkesi daha da büyüyordu. Vay vay vay, demek bu el yazısı yasak olan Halkın Davası gazetesini övüyor. Demek ki Çar Hazretlerinin canına kastetmeye yeltenmiş olan Alexander Ulyanov'un, Şeviryov'un, devlete karşı suç işleyen diğer katillerin idam edilmesine üzüldünüz. Burada da Sofya Ginzburg'u savunuyorsunuz. Demek ki onu şahsen tanıyordunuz. Rica ederim, büyük çileler çekmiş bu insandan söz etmeyiniz. Bu denli genç ve yetenekli bir insanın Şiliselburg Kalesi'ndeki işkencelere dayanamayıp intihar etmiş olması yetmiyor mu? Onu iki ruh hastasıyla aynı hücreye koydular. Bu gerçek bir cinayetti. Doğrusu Yekaterina Grigoryevna, engin bilginize hayranım. Benimse Ginzburg'un ölümüyle ilgili hiçbir bilgim yok. Ama Rusya'nın önde gelen tüm dürüst insanları bunu biliyor. 70'li yıllarda Petersburg'da ilk işçi dernekleri kurulmuştu. Okur yazar olanlar ve olmayanlar için olmak üzere bu derneklerin toplam sayısı 1890 yılında 20'den fazlaydı. Değişik yüksek okullardan öğrenciler ve eğitimli emekçiler burada dersler veriyordu. Bartenieva ve büyük oğlu Viktor sık sık bu derneklere gidiyordu. Bu dernek kasalarında biriken paraların bir bölümü derneklerin merkez kasasına yatırılıyor, geri kalan da kitaplar ve grevcilere yardım için ayrılıyordu. Merkez kasada bazen birkaç bin ruble biriktiği oluyordu. Derneklerin ayırdıklarının dışında da çekilişler, yardım konserleri, geceler ve bağışlardan azımsanmayacak miktarda bir gelir sağlanıyordu. Tüm bu paralar oğlu ve kocası sosyal demokratları destekleyen Bartenieva tarafından korunuyordu. Bartenieva haftada birkaç kez Peski'deki mütevazı ahşap evinden çıkıp özellikle dolambaçlı yolları kullanarak Petersburg'a gidiyordu. Gaz sokağında kızıl bir fenerin aydınlattığı renk cümbüşü içinde küçük bir villa vardı. Burası bir genel evdi ve akşamları erkeklerin uğrak yeriydi. Villanın pencerelerine çekilmiş kalın perdelerin ardından müzik sesi geliyordu. villanın avlusundaki ek binada gizli bir daire bulunduğunu tahmin etmek güçtü. Bu daireyi sakin, gösterişsiz bir terzi kadın kiralamıştı. İşçiler Derneği de burada çalışıyordu ve derneğin başında da Yekaterina Grigoryevna Petersburg'daki adıyla Sofya Aleksandrovna vardı. Kimse onun soyadını bilmiyordu. Bartanyeva bu dernekte işçilere ders veriyordu. Marx ve Engels'in anlaşılması en kolay eserlerini Çernişevski, Pisarev ve Şelgunova'nın makalelerini okuyup yorumluyordu. Bazen dersler yalnızca sorular ve yanıtlardan oluşuyordu. Politika, ekonomi ve tarihin dışında doğa bilimlerine ilişkin konular da tartışılıyordu. Bartanyeva ilginç bir anlatıcı ve çok bilgili bir insandı. Yaşam ona olağanüstü insanlarla tanışma fırsatı vermişti. Kendisi de zaten çok şeyler yaşamıştı. Dokuma, konfeksiyon ve matbaa işçileri Bartanyeva'nın Marx, Engels ve diğer proletarya savaşçılarına Paris Komünü'ndeki çarpışmaların ayrıntılarına ilişkin anlattıklarını nefeslerini tutarak dinliyorlardı. Gaz sokağındaki bu gizli dairede çok sayıda illegal yayın vardı. İşçiler burada doğum günü kutlamaları yapıyormuş gibi ateşli gece eğlenceleri görüntüsü altında geniş katılımlı toplantılar düzenliyorlardı. Clotilde Paris'e gitmeden kısa bir süre önce Bartanyeva onu her zaman gittiği işçi derneğine götürdü. Bir komüncünün torunu olan Clotilde, yüreği ve emeğiyle kendisine yakın olan bu insanlar arasında çok mutlu olmuştu. Rusça birkaç sözcük bilmesine karşın yüreğindeki sıcaklığı onlara aktarmayı başarmıştı. Eller, avuçlarındaki nasırlarıyla solmuş bir inciyi andıran bu yorgun, biçimsiz eller tıpkı dedesinin elleri gibiydi. Clotilde, insanların neler yaşadığını her zaman ellerine bakarak anlamaya çalışırdı. Sözcüklerin yeri yoktu burada. Sözcükler yerini el sıkışmaya bırakmıştı. Boris Ivushkin'den onun firara hazır olduğunu belirten şifreli telgrafı alır almaz Clotilde Fransa'ya gitmek için hazırlıklarına başladı. Bartanyeva, çeşitli ülkelerin sosyalist gazeteleri için hazırladığı mektup ve makaleleri verdi ona. Bartanyeva'nın davası da o zamana kadar bitmişti. Kayınbiraderi ve bir senatörün çabaları sayesinde hafif bir cezayla kurtulmuştu. Ona açık polis gözetimi cezası verdiler. 4 yıllığına başkent dışında yüksek öğrenim kurumu olmayan kendisinin seçeceği bir kentte yaşamak zorundaydı. Bir süre düşündükten sonra Bartanyeva Pskov'a yerleşmeye karar verdi. Ayrılmadan önceki son saatleri biri Rus, diğeri Fransız olan bu iki kadın gizli bir görüşme yaparak geçirdiler.